TRT 24 ekranlarında 8. gün programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız bir hafta içinde Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklara göz atacağız hep birlikte. Ancak bu kez gündem maddelerini konuğumuzla birlikte yorumlayacağız ilerleyen dakikalarda. Özellikle TRT 24 izleyicilerinin tanıdığı bir isim. Türkiye gündemini kendine has eleştirel ve mizahi tarzıyla ele alan YouTube yayıncısı Korsikalı Hıdır bizimle olacak. Önce birkaç satır da olsa haftanın gündemine hızlıca şöyle göz atalım, sonra da konumuza dönelim. Haftanın önemli olayları arasında milletvekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye olması ve Sedat Peker videoları sonrasında AKP içinde istenmeyen adam ilan edilen ve kendisinden duyulan rahatsızlığın artık saklanamadığı Süleyman Soylu'ya MHP'den gelen açık destek vardı. 15 Temmuz rejiminin iki müttefiki AKP ve MHP'nin şimdilik belki yumruk yumruğa girmeseler de artık açık bir kavga halinde oldukları görülüyor. Son günlerde tartışmaların odağında olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa edeceği, Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı için ortağına bazı isimler teklif ettiği yönündeki söylentilerin ardından Devlet Bahçeli Soylu'ya yüksek perdeden sahip çıktı. Bahçeli'nin Soylu hamlesinin hemen öncesinde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliye kararı AKP'den ortağı MHP'ye bir hamle, tahliyeye o direniş de küçük ortak MHP'nin AKP'ye direniş olarak yorumlandı siyaset çevrelerinde. Cumhur İttifakı'nda sona gelindiği konuşulurken artık Erdoğan'ın yeni ortağının İyi Parti mi yoksa HDP mi olacağı tartışılıyor. Gazeteci Can Ataklı'nın iddia ettiği gibi Erdoğan, Akşener'e çok yakın bir isimle yaptığı görüşmede kendisi ve çevresindeki birkaç yüz kişi için dokunulmazlık garantisi karşılığında bazı yetkilerini parlamentoya devretmek gibi tekliflerde bulundu mu? Evet, yine bir başka sıcak iddia Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir başka önemli iddiasıydı. Peker'in paylaşımlarına göre Soylu 15 Temmuz'un hemen akabinde kendisini Cumhurbaşkanı yapmayı vaat eden yapının talimatıyla kim olduğu bilinmeyen sivillere kayıtsız Kalaşnikov silahlar dağıttı. Sedat Peker'in Soylu'nun hem bu 15 Temmuz'da hem de sonrasında bu kayıtsız silahlar dağıtmaya devam ettiğine yönelik ifşaatı yeni soruları da gündeme getirdi. Bunlardan en çarpıcı olanlarından biri şu. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden ya da yaralanan kaç kişi Peker'in dağıtıldığını açıkladığı o kayıt dışı silahlarla can verdi ya da yaralandı. Çünkü 15 Temmuz sürecinde 249 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Fakat o gece ölenlerin birçoğunun otopsi yapılmadığı veya yapılsa bile bu raporların bulunamadığı ortaya çıkmıştı. Yapılan otopsilerde ise hayatını kaybeden bazı kişilerden çıkan mermilerin TSK envanterine kayıtlı olmayan silahlardan çıktığı tespit edilmişti ama bu kurşunların hangi silahlara ait olduğu ve kimler tarafından ateşlendiği ise cevapsız kalmıştı. Bakalım bu tür açıklamaların devamı gelecek mi? 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken sırlarla dolu o kapı hiç aralanacak mı? Bütün bu ağır gündem maddeleri bir süre daha konuşulmaya devam edecek. Türkiye'de bu yazda sıcak geçecek gibi görünüyor. Biz bu konuları hem yeni gelişmeleri izlemek üzere haftaya bırakalım ve konuğumuza Korsikalı Hıdır'a dönelim. Merhabalar, 8. güne hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, nasılsınız? Bu girişiniz
teşekkür ediyorum. Evet, biraz uzun oldu sanıyorum, özür dilerim ama biraz ağır gündemi en azından cümlelerle toplamaya çalıştım. Üzerinde çok fazla belki durmaya vakit olmayacağı için. Yayını hazırladığımız şu saatlerde aslında çalıştığınız ama bize vakit ayıracağınızı söylemiştiniz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum, bize vakit ayırdığınız için. Birkaç yıl öncesine kadar TR724 ekranlarında günlük haberlerin yorumlandığı sesli gazete programını yapıyordunuz. Şimdilerde aynı programı ve benzer formatta başka yayınları kendi YouTube kanalınızda yapıyorsunuz. Yeni aboneler evet. Ve belki sizi tanımayanlar olabilir. Onlar için kısaca Korsikalı Hıdır kimdir, neler yapar biraz anlatır mısınız?
Tabii ki anlatayım. Biraz evvel işten geldim. Daha yemeğimi yemedim, duşumu aldım, hemen karşınıza çıktım. Elim ayağım zangır zangır titriyor. Yani çok heyecanlıyım. Ben ne bileyim, kimse beni çağırmaz böyle yani. Dedim TR724 çağırıyor deyince hemen işi gücü bıraktım. Geldim. Ben normalde postacıyım. Orada YouTuber yazıyor. YouTuber yazınca sanki benim asıl mesleğim buymuş gibi oluyor. İnsanların beklentisi yükseliyor. Bence YouTuber'ı postacı olarak değiştirsek daha güzel olur. Postacı, asıl mesleği postacı olan bir insanım. YouTube videoları da yapıyorum. İşte
boş zamanlarımda diyorsunuz.
Yani evet öyle oluyor ama genelde ya hayatımın bir parçası oldu yani. Artık boş
Evet.
zamanım da demeyelim. Düzenli hale geldi. Normalde 3 günde bir yapıyordum. Bazen 2 günde yapıyorum. Yaklaşık bir aydır falan 2 günde bir video çekmeye çalışıyorum. Niye öyle yapıyorum ben de bilmiyorum. Sanki bir haberi yani o çıkan haberlerin videosunu yapmadığım zaman sanki kendi üzerimde bir sorumluluk varmış gibi oluyor. Nedense böyle. Yani bünyemle bütünleşti. Bu da saçma bir şey biliyorum ama yani yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Ondan sonra işte böyle 3 senedir buralara geldik. Çok da bir yere geldiğimizde söylenemez açıkçası. Ben daha farklı bir yerde olurum diye tahmin ediyordum yani. Yani şimdi biraz ukala bir şey oldu da bu. Yani ne bileyim yani
Estağfurullah.
yaptığımızın karşılığında hani 80 bin, 90 bin, 100 bin olur muyuz falan diye en başta öyle bir tahmin ediyorduk ama oralara gelemedi ama kaliteli seyircilerimiz var. Mühim olan zaten kalite, kantite yani miktar değil. Çok kaliteli izleyenlerimiz var. Hiç bırakmadan takip ediyorlar sağ olsunlar. Zor bir şey YouTube videoları çekmek biliyorsunuz. Şimdi biz de kendi asıl işimiz bu değil. İşten geliyoruz, yorgunuz, çoluk çocuk var, alışveriş var, çamaşır bulaşık var, yemek var. Ben bunları da yapıyorum yani. Bizatihi katılıyorum yani ev işlerine. Yaptığım yemeklerin fotoğraflarını Instagram'da falan paylaşıyorum. Arkadaşlar oradan da takip edebilirler. Ne kadar hamarat olduğumu görmeleri için. Ondan sonra böyle işte biz buralardayız. Yani biz Türkiye'den hani belli bir sebeple yakın bir zamanda gelen kitlenin içerisinde değilim ben. Yani 17 sene falan oldu. Buranın vatandaşıyız. Buralı olduk artık. Yani sorun Türkiye'ye artık gidemiyor olmamız. Hani bazı
Evet.
gibi
O
çok neden
Korsikalı
gidemiyor.
meselesi Korsika'yla bir bağınızın olduğunu mu gösteriyor yoksa bir anlamı
Tabii
var
tabii
mı?
bir bağımlı olduğunu gösteriyor yani Korsika'da yaşadığım için. Yani ben artık o kadar bıkmışım ki, o kadar o komüniteden bıkmışım. Oradan nasıl uzaklaşabilirim diye düşündüm. Fransa'da en uzak yer Korsika'ydı. Gittim adaya yani. Adada da rahat, kafam rahat. Tek Türk benim. Yani güzel oluyor, güzel. Yani uzaklaşmak lazım
Evet.
bazen.
Evet, Allah
Böyle.
izleyici sayılarımızı artırsın ama şu YouTube sayfanızda yer alan ağzı kapatılmış siyahi logosunun hikayesini de biraz anlatır mısınız bize?
O hikaye çok derin hikaye. Şimdi o
O
aslında
zaman kısaca diyelim.
Korsika'nın bayrağı. Korsika'nın bayrağında normalde kafasında bandana olan Tête de Mort dediğimiz bir adam. Mort Fransızca'daki ölü değil. Mort yani mor kabilesi, mor halkı.
Hı
Normalde
hı.
Orta Çağ'dan Korsika pek çok istilaya, akına uğramış bir ada. Yani işte Araplar, Endülüs Arapları gelmiş, işte Bizanslılar gelmiş, Fransızlar, özellikle Cenevizliler, İngilizler, Almanlar, Lombardlar bayağı bir millet tarafından şey olmuş, işgal edilmek istenmiş. Dolayısıyla oranın bayrağı onu seçmişler ki hani oraya gelenler hani biz geleni böyle yapıyoruz falan gibi böyle bir sindirmek amaçlı öyle bir bayrak seçilmiş. Yani bayağı bir eski yani 1400'ler falan hatta daha da eski olabilir. Biz onu o kafadaki bandanayı ağza indirdik. Yani hani sansüre karşı bağlasan da
Evet.
durmaz gibi bir şey olsun diye anlamlı olsun dedik. Tuttu da güzel oldu yani Korsika'yla da uyuşan bir şey zaten.
Anlamlı dolmuş, evet.
Korsikalılar da zaten biraz asi bir halktır her şeye rağmen. Yani Fransa'yla olan bağ göz önüne alındığında bizim yaptığımız işe de uyuyordu. Dedik biz Korsikalıyız madem böyle gitsin yani. Dedik bunu
Evet, bir
seçtik.
de aslında yani sadece o bandana ya da bant değil de siyahilik ya da zincirlik de biraz anlamlı değil mi? Yani bu dönemin zencisi olmayla ilgili bir bağlantı da kurulabilir sanıyorum.
Kurabilen kurabilir evet. Evet ben öyle bakmamıştım ama olabilir tabii o da olabilir. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani işin özü de öyle değildi ama öyle de bakabiliriz olaya.
Evet. Peki şimdi YouTube kanalınıza ilk girdiğiniz zaman gözünüze çarpan bir yazı var. Belki takipçileriniz zaten her gün görüyor ama bilmeyenler için söyleyelim. Hiçbir rejim, hiçbir yönetici kutsal ve dokunulmaz değildir şeklinde. Bu
Evet.
birazdan izleyecekleri videoların içeriği sayfanıza girdiklerinde ya da tarzınız hakkında bir fikir vermesi için mi yoksa bir çeşit uyarı yazısı mı?
Evet. Evet evet öyle bir şey. Yani uyarı da olabilir. Herkes nasıl algılıyorsa öyle anlar onu. Yani çünkü Avrupa'da yani siyasilere istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz.
Evet.
Yani o kırmızı çizgi çok yukarıda. Yani bizde devlet büyüğü denen hala bir şey var. Öyle bir kafa var. Devlet büyüğü, devlet büyüklerine laf söylenilmez. İşte Cumhurbaşkanına hakaret bilmem ne. Avrupa'da bunun böyle olmadığını siz de anlamışsınızdır yani. Avrupa'da istediğiniz yerde istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla biz bir siyasi eleştirdiğimiz zaman bu onların hani kutsiyet yani bir kutsiyeti oldukları için eleştirilemez manasında böyle bir devlet büyüklüğü tanımı yok Avrupa'da. Dolayısıyla burada sadece işte bugün işte Cumhurbaşkanına en çok işte biliyorsunuz hakaret davaları falan açılıyor. Yani insanlara açıyor bilmiyorum kaç bin tane dava açmış. Ya onun yanında karşı tarafta da muhalefetin içerisinde de var. Yani bir insanın eleştirilmesi, kendi mahallesinden olan bir insanın eleştirilmesi o insanlara zor geliyor. Ben anlamıyorum. Yani ben burada %90'ı eleştirilerimin tabii ki o ülkeyi ele geçiren zihniyete, AKP zihniyetine eleştiri yöneltiyorum. Ama bazen işte farklı kamplardan, farklı mahallelerden, gazeteciler, siyasiler onlara da zaman zaman giriyorum. Ama ciddi mesele hemen böyle bir tepki oluşuyor. İşte onu nasıl eleştirirsin? Lan niye eleştirmeyeyim? Peygamber mi
Evet.
yani? Nesini eleştirmeyeyim? Eleştiririm tabii eleştireceksin yani. Eleştirmek gerekiyor. Ve dolayısıyla kimse kutsal değildir yani. Onların gazeteci olması, siyasi olması onlara bir kutsiyet atfetmiyor. Çok basit bir şey.
Evet. Bu eleştiriye tahammülsüzlük meselesine belki birkaç cümle sarf edecek olursak, yurt dışında yaşayan gazeteciler için bu en azından Türkiye'de yaşayanlara göre kısmen daha kolay gibi görünüyor. Yani diyorlar ya hep işte dışarıdan konuşması kolay, gelin burada konuşun gibi. Ama son olarak daha birkaç gün öncesinde Almanya'da gazeteci Erk Acerer kendi evinin bahçesinde saldırıya uğradı. Yani hiç kimse eleştirilmez değildir diyorsunuz ama bu durum Türkiye'de eleştirdiğiniz kişi ve kuruma göre de değişiyor. Anında şucu bucu diye yaftalanmak, insanların hışmına uğramak, trollerin acımasız ve ölçüsüz saldırısına maruz kalmak işten bile değil. Hele bir de bu eleştirileri eğer Türkiye'de yapmaya kalkıyorsanız soluğu ya hastanede ya da hapishanede alıyorsunuz ne yazık ki. Şimdi ağzını açıp bir şey
Aynen.
söylemeye kalkanlar bile Silivri soğuktur diye yutkunup susmayı tercih ediyor. Türkiye'de adeta tabu haline gelmiş bazı kişiler ve fikirlerin eleştirilmesi. Siz de sanıyorum öyle düşünüyorsunuz.
Ya şimdi zaten bu işi yaptığınız zaman, YouTube'da videolar yaptığınız zaman her şekilde ne yaparsanız yapın onunla ilgili eleştiri gelecek size. Ne tarafı
Evet.
eleştirirseniz, eleştirmeseniz dahi muhakkak birileri çıkıp bunu niye böyle yapıyorsun, bunu niye böyle yapmıyorsun diyecekler. Bana işte çok kez işte FETÖ'cü çünkü sen işte 7/24 kanalında çıktın şöyle yaptın. Ulan sanki Cumhuriyet Gazetesi çağırdı da biz çıkmadık. Yani ne bileyim yani bir sürü şey var. Bunlardan bir tanesi de en son 2 gün önce yaptığım videoda 3-4 tane böyle bir şey gelmişti. Yorum gelmişti işte sıkıysa gel Türkiye'ye konuş Türkiye'den Avrupa'dan atması kolay falan gibi. Ulan ben Türkiye'de konuşabilsem zaten bunları burada söylüyor olmam yani. Yani burada söylüyorsam demek ki Türkiye'de konuşamadığım için. Türkiye'de bunları birileri sizin adınıza söyleyemediği için yani. Ya zaten
Evet.
anormal olan bir durum var. Benim bu olanları buradan söylemem. Anormallik bu. Buradan tutacaksın. Ya Türkiye'ye gel de söyle. Sen söyleyebiliyor musun Türkiye'de? Söyleyemiyorsun. Yani kimse söyleyemiyor. E kimse söyleyemiyor diye Türkiye'deyiz diye biz de mi söyleyemeyiz? Yani
Evet,
bu
kim söyleyecek o
yaşanılanları
zaman?
kimse mi duymadı? Ya böyle bir maalesef bir kafa var. E tabii ya empati kuruyorum. Yani empati kuruyorum. Tabii ki Türkiye'deki insanlar bunları çıkıp benim ifade ettiğim gibi edemez. Normalde edilmesi gerekiyor. Yani Avrupa'da herhangi bir akşam kanalı açın. Bir ironi programında siyasilerle nasıl dalga geçildiğini görün. Normalde onun cezası Türkiye'de idam. Yani o kadar tahammülsüz bir toplum. Hani empati kuruyorum o insanlarla ama yani çıkıp da hani gel Türkiye'de konuş. Lan mutlu ol yani. Yani Türkiye'de yapılan bir arsızlığı, bir ahlaksızlığı 3-5 kişiye de olsa duyurmaya çalışıyoruz. Yani benim temel prensibim, benim topum, tüfeğim, tankım yok yani bu insanların üzerine gitmem, gidemem. Yani en azından yaşanılan bir haksızlığı duyurmaya çalışıyorum. Basit, çok basit bir şey.
Evet. Bu program haftanın öne çıkan gündemlerini işlediğimiz haftalık bir program aslında, belki biliyorsunuz. Siz Sesli Gazete'yi günlük yaptığınız için bu konuları işlemiş olabilirsiniz. Seyircileriniz de belki bu konuları sizden daha önce dinledi ama bu kez bu programda haftanın ağır ve bunaltıcı gündeminden ziyade biraz daha hafif konular seçmeye çalıştım ben. Tabii Türkiye gündeminin en hafif maddelerinin bile aslında normal başka ülkeler için uzun süre gündemden düşmeyecek büyük olaylar, skandallar olduğu söylemeye gerek yok sanıyorum bunu. En sıcak maddelerden başlayalım, sondan başlayalım. Saraya ait uçakların satılması ve tarifeli uçak tartışması. Evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu Samsun'da bu güzel ülkeye huzuru ve bereketi getireceğim dedi. Kavgayı bitireceğim, herkes evinde huzur içinde yaşayacak. Biliyorum çok sorunlarınız var, kasada para kalmadı. Ama unutmayın ben maliyeciyim, tam 27,5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır iyi bilirim diyordu. İşte bu israfı önleme konusunda da bir örnek verdi. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi bir yerden değil, iki yerden değil, 3, 4, 5 değil, 11 yerden aylık alacak. Bitireceğim bunların tamamını, adaletsizliği bitireceğim. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim dedi. Erdoğan da çıktı buna bir açıklamayla cevap verdi. Kılıçdaroğlu'na dedi ki neymiş, uçakları satacakmış. Devlet yönetmekten senin haberin bile yok. Dünyayı dolaşacaksın neyle, tarifeli uçakla mı? Yarış edeceksin neyle, tarifeli uçakla mı? Trene binersin, otobüslerle seyahat edersin sözleriyle karşılık verdi. Şöyle bir görsellere de bakalım. Şu anda ekranda da geliyor. İstikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. Biraz sonra bu teslim edemeyizin altını çizelim, sonra tekrar döneceğiz çünkü. Gelince uçakları satacakmış, devleti yönetmekten haberin yok. Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın diye soruyordu Erdoğan. Kılıçdaroğlu buna cevap verdi. Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar da kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun. Dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi demiş. Bir kare geliyor bundan sonra ekranlara. Belki Ankara gazetecileri çoğu kez bu sahnelere şahit oldu ama Ecevit, Bülent Ecevit rahmetli ve yine eşi Rahşan Ecevit'i bir tarifeli uçakta, hem de uçağın en son kısmında belki de yorgun bir şekilde bir programdan dönerken görüyoruz. Yani Ecevit tarifeli uçaklardan şaşmıyor ve genellikle de Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarını kullanıyordu. Peki sadece Ecevit mi? Başka ülkelere de bakalım. Devlet yönetmeyi bilmeyen Finlandiya Cumhurbaşkanı, yüzlerce yıllık devlet yönetmeyi bilen Türkiye'ye Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ekonomi sınıfında uçarken görüntülenmiş. Cem Toker'in tweetinde şöyle deniyor. Kişi başı milli gelirlerin karşılaştırmasında görüyoruz. Bakalım Finlandiya'nın 2020'ye göre kişi başı yıllık geliri, kişi başına düşen 49 bin dolar sanıyorum bu rakamlar. Ve Türkiye'ninkine bakalım, 8.500. Bir sonraki fotoğrafta da Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı işte tarifeli uçakta yolcuların arasında otururken görüyoruz. Sadece Finlandiya'da mı? İskandinav ülkelerinde bu alışıldık bir görüntü. İşte İsveç'in Başbakanı Stefan Löfven de trenle seyahat ederken görüntüleniyor bir başka karede. Benzerlerini bulmak mümkün. İskandinav ülkelerinden bir de İngiltere'ye bakalım. Metroda yer almadığı için ayakta gazete okuyan bu kişi İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron. Tabii görevdeyken değilse de yine de bizde eski başbakanları bile böyle metroda gazete okurken, kimsenin yer vermediği ayakta dururken çok fazla göremiyoruz. Evet, bu görsellerden sonra biraz isterseniz sizin yorumlarınıza bakalım. Ondan sonra da bir de Almanya örneğine bakacağız. Türkiye'deki bu tartışmaya siz ne diyorsunuz?
Ama siz hepsini söylediniz için bana bir şey kalmadı.
Ya şimdi daha Almanya örneği var, evet.
Bu adam şimdi tabii muasır medeniyetler seviyesi, ölçeği bu adam için lüks içinde yaşamak. Yani bir devlet başkanı işte ekonomi klasta gittiği zaman muasır medeniyetler seviyesine ulaşamıyor. Böyle bir doğru orantı kuruyor. Böyle bir kafa var. Sorun o. Yani onu anlamak lazım. Bu adamın beyni nasıl böyle çalışıyor da lüks içinde yaşayınca böyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış oluyorsun. Ama aynı şey, bak aynı şey bunların tabanında da var. Mesela çok kez ben görmüşümdür, size de gelmiştir yani bu, böyle bir örnek yaşamışsınızdır. İşte AKP'ye niye oy veriyorsun dediğin adamlardan, işte bizim zamanımızda hastanede kuyruk beklerdik, işte tüp kuyruğu beklerdik diyor. Adamlar için muasır medeniyet olma kıstası tüp kuyruğu beklememek. Yani o ülkede her türlü yolsuzluk, ahlaksız olursa o bir muasır medeniyetler şeyi değil yani. Ama tüp beklemediğin zaman artık çok gelişmiş bir ülke oluyorsun. Çünkü millet belki 50, 60, 70 yıldır azla kanaat ettirilmeye de alışılmış. Muasır medeniyetin de ne olduğunu bilmediği için kendi kendine bir tanımlama yapıyor. Yani adam hani Avrupa'yı görmemiş, karşılaştıramaz, Amerika'yı görmemiş, Afrika'yı görmemiş. Hiçbir karşılaştırma donesi yok adamın aklında. Haliyle onun için tek şey yani işte devlet patates dağıttığı zaman çok iyi oluyor. Bravo, eskiden patatesi kimse dağıtmazdı, bu oluyor. Yani halbuki devletin değil, senin, hani senin maaşınla onlarca kilo domates, patates alabilecek durumda olman lazım. Yani bunu devlet sana sağlamıyorsa bu muasır medeniyetler değildir gibi gibi mesela. Haliyle taban bunu düşününce Erdoğan da bundan güç alıyor tabii. Zannediyor ki ben saraylar içerisinde yaşayayım, bir yazlık saray, bir kışlık, bir sonbahar için saray, ilkbahar için saray yaptırayım, 300-400 bunlarla itibar kazanayım filan. Yani görmediğini zannetmiyorum yani Finlandiya Başbakanı'nın, bilmem işte Belçika, Hollanda'da adamlar ekonomi klas gidiyor, bunları görmüyor değil. Yani biz senin uçağının kerozeninin parasını vermek zorunda mıyız? Uçağın içinde patlattığınız şampanyaların parasını vergilerimizle ödemek zorunda mıyız? Değiliz yani. Dolayısıyla ben ağzıma geleni söylediğim zaman ondan sonra bu adamın kutsiyeti mi var yani? Hiçbir yönetici, hiçbir politikacı kutsal değildir yani. Dokunulmaz değildir. Tabii ki biz de ağzımıza geleni söylüyoruz.
Evet. Şu
Bunu
itibar örneğinde Almanya örneğine bir bakalım, itibar meselesine. Yani devlet işte itibardan tasarruf olmaz denildi ya. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi Almanya. Bunda kuşku yok çünkü sürekli ekonomisi, bütçesi fazla veriyor. Nihayet Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların ortaklaşa, bunun altını çizelim, kullanacakları yeni bir uçağa sahip oldular. Bütün üst düzey siyasilerin kullanacağı uçak sayısı toplamda 3'ü aşmayacak. Böyle de bir karar alınmış. Yeni uçak için yıllarca tartışıldı. Eski uçakların arızaları yüzünden birçok zirveyi kaçırdı Alman hükümeti. Sonunda Airbus A350'de karar kıldılar. Uçak Alman ordusunun envanterine kaydedildi. Bu da ilginç. Orduya kayıttı yani. Banyosu ve yatak odası olmayan bu uçakta görüşmeler yürütmek için de koltuklar var sadece. Yorulup yatmak isterse Cumhurbaşkanı ya da Başbakan için 2 tane yatar koltuk var. Uçağın içi oldukça sade, bir banyosu ve yatağı yok. Belki ilerleyen zamanlarda yapılır diye de bir not düşülmüş haberde. Şimdi Alman hükümetinin eski uçağı 20 yıl boyunca kullanılmış A340. Buenos Aires'e en son dönemde, hatırlar belki izleyenler bizi, Başbakan Merkel oraya gitmek istedi ama uçak arıza yapınca geri döndü. Tarifeli uçağa bindi ama bu sefer de zirveyi kaçırdı. İşte Almanya'da bu gündeme gelince, sık sık arızalar da yaşanınca Alman meclisi oturdu. Yeni uçaklar için de 1,2 milyar euroluk bir bütçe ayırdı ve Almanya'da hükümet üyelerinin kullandığı uçakların meclise ait ve herkesin ortaklaşa kullanıldığını da yine burada söylemiş olalım. Şimdi bir taraftan ekonomisi en güçlü ülke Almanya'nın böyle bir örneği var. Merkel'in günlük yaşamından, sadeliğinden falan bahsetmeyeceğiz burada ama biraz Korsika'da ya da Fransa'daki durumdan bahseder misiniz? Orada da böyle devlet ve itibardan tasarruf edilmez şeklinde bir anlayış var mı?
Ya şunu tabii kabul etmek lazım yani Avrupa'da kuzeyden güneye doğru indikçe bazı şeylerin değiştiğini görüyorsunuz. Yani Latin ruhuyla Jermanik, Germen ruhu farklı. Yani Fransa bunların ortasında kalıyor. Ama siyaseten tabii ki belki İskandinav ülkeleri kadar çok sert olmasa da yani öyle yani göz önünde bu tip şeyler yapamazsınız. En son kimdi? Bundan 2-3 sene kadar önce bir siyasinin oğlu, hatırlamıyorum şimdi, bir maça galiba devletin uçağında maça götürdüğü için ciddi sorun olmuştu, ciddi polemik olmuştu burada. Haliyle Fransa da tabii yani İskandinav ülkeleri veya Alman ülkeleri kadar değil ama yani bu kadar da hani işte şatafat içerisinde yaşayan birisi olduğu zaman direkt topun ucuna koyulur. Yani o kadar şey bir şey değil yani o kadar hafife alınabilecek bir şey değil. Ki zaten şu anda da Fransa'da Avrupa'nın geneli gibi Covid'den sonra ciddi işte tasarruf tedbirleri vesaire bunlar konuşuluyor. Ya yok değildir, var yani. Vardır, tabii ki vardır ama yani görüldüğü zaman insanlar yani bunu eleştirirler, bunu görürler, bunu konuşurlar. Yani kimse bunu saklamaz veya işte bir devlet başkanı bu bizim itibarımız ya falan demez yani. Macron seçildiğinde ilk toplantısını galiba şeyde yapmıştı, Versay Sarayı'nda yapmıştı. O bile sorun olmuştu yani. Versay Sarayı'nda nasıl yapar, Versay Sarayı hani biraz kraliyete atıf yapılır gibi çünkü krallığa ait bir şey orası. Bu bile sorun olmuştu yani.
Evet, burada hemen bazen bir tepki devreye giriyor. Ne yani şimdi koskoca cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar tarifeli uçakla vatandaşla mı gitsinler? Bunun güvenlik sorunu var, başka sorunlar var diye ama sanıyorum burada bir ince çizgi var. Onu kaçırıyorlar bunları söyleyenler. Çünkü biz devletin böyle uçağı olmasın ya da cumhurbaşkanı, başbakan halkla beraber yolculuk yapsın diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Elbette olmalı. Hem ülkelere yakışan şekilde de olmalı ama burada bir israftan bahsediyoruz. Mesela bir yere iki bakan gidiyor, iki farklı özel uçakta gidiyor aynı yere giderken. Yani aynı uçağı bile binmiyorlar bazen. Bir bakıyorsunuz Japonya'da üç tane devlete ait böyle mesela bu tür Türkiye'deki konuştuğumuz tarzda uçaklardan üç tane var. Almanya'daki sayıdan bahsettik ama Türkiye'de 13 tane var. Yani hepsinin aynı anda kullanılamayacağına göre bu israf meselesi ve halkın parasının harcanması meselesinin sorgulanması son derece normal olmalı sanıyorum.
Tabii ki canım yani tabii ki ama yani bizde artık anormal olan şeyler normal kabul ediliyor. Yani biz normalle anormal olanın ne olduğunu bilmiyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla
Evet.
yani bunları o kadar normalleştirdiler ki bunun yanında acı çeken bir insanlar var. Hapse girenler, hapistekiler vesaire o kadar çok hukuki sorun var. İnsanlar bu meseleleri ister istemez ikinci plana atıyor. Yani atmak zorunda kalıyoruz. İlk gördüğümüz şeyler insan acıları, insan hikayeleri. Yani yaşanılan hukuksuzluklar, artık bu uçak meselesini, o adamların yiyip içtiklerini görmüyoruz yani. Yani
Evet.
bu korkuyu kendi kendilerine yarattı bu adamlar. İşte Erdoğan'ın 150 araçlık koruma konvoyu, hep böyle işte internette, YouTube'da, şurada burada görüyorsunuz. 10 dakikada bir geçiyor falan, lan böyle bir koruma konvoyu nerede var, sen padişah mısın, nesin, kimsin sen yani? Yani bunlar tabii ki sorgulanmıyor. Yani lan öyle bir koruma konvoyu olabilir mi lan? Bir ucundan bir ucuna yürüyorsun. Jet lag oluyorsun. Saat dilimi değişiyor yani. Öyle bir şey yok ki. Yani uzaydan baktığın zaman insan yapımı çıplak gözle görülen ikinci eser ya. Birinci Çin Seddi, ikincisi de Tayyip'in koruma konvoyu. Bu bir şeydir ya. Yani kimse sormuyor ama. Niye sormuyor? Çünkü onu soracak pozisyonda olanlar da bundan nemalanıyor. Dolayısıyla kimse sormuyor. Ne bileyim, böyle bir şey
Evet.
işte. Yani hazıra daha dayanmaz yani, bir yerde patlayacaktır diye tahmin ediyorum.
Biraz uçakları konuştuk. Uçan arabayı da ihmal etmeyelim madem. Uçan araba konusunda dünyada arabayla ilgili, uçan arabayla ilgili ilk başarılı test haberleri geldi. Hemen kısaca bakalım. Bu uçan araba Aircar'la ilgili haberlerde iki havaalanı arasındaki ilk testin başarıyla gerçekleştiğini gördük haberlerde. Slovakya'da iki havaalanı arasındaki test uçuşu başarıyla tamamlandı. 35 dakika sürdü. Hibrit araç bu. Geleceğin popüler ulaşım yöntemlerinden biri olarak görünüyor. Normalde benzinli BMW motoruyla çalışan bir araç bu. 1000 kilometre civarında bir menzili var ve 2500 metreye kadar da irtifaya çıkabiliyor. Şimdiye kadar havada 40 saat kalmış. Aracın yakın bir zamanda binlerce saatlik test uçuşunda tamamlaması bekleniyor. Şimdi normalde 15 saniye sürüyormuş uçağa dönüşmesi bu arabanın. Dikkat çeken bir tasarımı ve görünümü var. Kanatlarını olduğu gibi kaldırıp geriye doğru yatırabiliyor ve kuyruk kısmı da uzayıp kısılabiliyor. Bir bilgi de burada belki verilmesi lazım. Şu anda Aircar olarak adlandırılan bu aracın şu anda en azından bir piste ihtiyaç duyması. Yani bu nedenle havaalanları gibi yerleri kullanmaya mecbur. Yani hem ana yolda gidecek hem de bir de kalkış pistine ihtiyaç duyacak. Yani ne kadar kullanışlı olacak onu bilmiyoruz. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra Türkiye ve dünya ajanslara düşen haberleri, internete düşen bu haberleri okurken bir de karşımıza şöyle bir başlık çıktı. Bakan Varank dedi ki Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Profesör Naci Görür'ün bir açıklaması var. Sonra sizin yorumunuza geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda bir kanalda altyazı geçiyor. Türkiye uçan arabada da liderliği oynayacak diye dayanamayıp yazıyorum demiş. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak, dünyada üniversitelerinin esamesi bile okunmayan, Ar-Ge ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru demiş Naci Görür. Evet, bir de tabii ki belki ilerleyen görüntülerde de çıkacaktır. Ta 2017'de Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir görüntü var. Elektrikli araç 2017'de yollarda diye. Biz daha henüz yollardakini görmedik, yerli otoyu. Önce havada mı göreceğiz bugün işte?
Ya şimdi Naci Görür'ün orada sonda söylediği şey var ya, işte halkımıza doğruları söylemek lazım falan diyor da belki halkımız doğrulara inanmak istemiyor. Yani hani Cenap Şah, yok pardon, kimdi? Hani bana bir yalan söyle, inan ona inanayım falan. Yani bana öyle bir yalan söyle ki ona böyle bütün kalbimle inanayım falan. Cemal Süreyya'ydı. Şimdi evet, halk buna inanmak istiyor. Yani halk, ona oy veren adamlar, ki zaten bu adamların hedef kitlesi, yani o yalanı söylediklerinde, işte uçan bilmem ne yapacağız, şunu yapacağız, zıplayan tank yapacağız falan dediklerinde hedef o kitle zaten. Onları uyutmak, uyutmaya devam etmek. Onlar da buna inanmak istiyorlar. Yani inanmadıklarını aslında onlar da biliyorlar. Söylediğin zaman işte 2017'de böyle olacaktı, nerede bu dediğin zaman onu görmek istemiyor adam. Şimdi şey meselesine gelince, o Varank. Varank da zaten ne demiş? Biz uçan arabalarda da birinci olacağız, evet, demiş. Çünkü Türkiye at arabası imalatında, el arabası imalatında ve yani bebek arabası imalatında iyi bir yerde yani. Yani biz el arabası ihraç eden bir ülkeyiz. Biliyorsunuz, ondan dolayı yani el arabasında da iyiyiz. Haliyle uçan arabada da,
uçan arabada da iyi olacağız. Evet.
Gibi ben anlıyorum yani. Bunun başka bir şeyi yok. Yani sanki lüks araba yapıyoruz da biz. Sanki spor arabaları yapıyoruz da böyle. Ne büyük daha. Hepsinde de birinci.
Ya yolda gidenden, yolda giden de dünya lideriyiz. Uçanda da birinci olacağız gibi anlaşılıyor yani, tabii ki.
Ya şimdi bunu, böyle bir şey haberle karşılaştığınız zaman buna ciddi ciddi yorum yapabilir misiniz? Yani evet, bunları adam böyle televizyona çıkıyor, bunları tartışıyor. Lan bu adam benimle dalga geçiyor yani. Bir de gidip bunun karşısında bu haberle alakalı, ama bu teknik olarak mümkün değil, İşte fizibilite çalışmamda bunu mu diyeceğim yani? Mümkün mü yani? Yani zekası olan bir adamın da bu adamın seninle dalga geçtiğini görüyorsun. Evet, diğer habere geçebiliriz.
Evet, zaten bu tür şeylerde artık birçok insanın ağzına yapışan bir tabir var. Sedat Peker'in tabiriyle lan bırak şeklinde bir tabirle cevap veriyor birçok insan bunlara. Şimdi arabadan bahsettik, uçaktan bahsettik. Tabii bunlar, motorlar su yakmıyor. Ülkedeki akaryakıtın ucuzluğundan da bahsedelim Türkiye'de. Erdoğan Avrupa'da akaryakıtın en ucuz olduğu ülkenin Türkiye olduğunu söyleyince tepkiler de gecikmedi sosyal medyada. Türkiye ve Avrupa fiyatlarında kıyaslama belki yapıldığında Euro TL üzerinden böyle bir hesap çıkıyor olabilir ama şöyle bir bakalım neler söylemiş Erdoğan. Şu an Avrupa'da benzin ve motorinin en ucuz olduğu ve en az vergilendirildiği ülke biziz diyor. Hatta ekliyor, eskiden arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi. Şimdi iş tersine döndü, depoları fulleyip sınır dışına çıkıyorlar diye. Özgür Demirtaş da şöyle diyor profesör, başka ülkelerdekiler gelip sizin ülkeden depo dolduruyorsa 3 konu var. 1- Bu sizin iyi durumda olmanızı göstermez. 2- Tam aksine sizin alım gücünüzün düştüğünü, paranızın feci şekilde değer kaybettiğini gösterir. Ve 3- Ayrıca teşvik verdiğiniz petrolün dışarı gitmesi de felaket, yanlış bir politikadır. Şimdi hep Almancı vatandaşlarımız hep Türkiye ile ilgili övgüler düzerken, işte Almanya'da, işte Avrupa'da şu kadar euro benzin, haberiniz var mı? Türkiye çok ucuz diye örnek veriyor ama gözden kaçırılan bir nokta var sanıyorum. Bu da vatandaşa, işte az önce dediğiniz gibi, bana bir şeyler söyle, yalan da olsa hoş gelsin kulağıma gibi. Şimdi Almanya'da bir aylık asgari ücretle yaklaşık 1000 litre benzin alınabiliyor. Ülkemizde bu orana bakarsak ancak 350-360 litreyi anca buluyor şu anda. Bunu da hatırlamak gerekmiyor kıyaslama yaparken. Efendim?
Okunmuş benim. Topraklarımızda alınan benzin okunmuş, mübarek benzin o. Almanya'daki dahil değil.
fark oradan geliyor diyorsunuz o zaman.
Evet, şimdi
Evet. Korsika'da ülkede asgari ücretle ne kadar benzin alınıyor hemen hemen sanıyorum Almanya'ya yakın bir rakam olması lazım.
yani asgari ücret Fransa'da 1280 euro falan galiba. 1280 euro civarı. Tabii şimdi bir hesap yaparken bir ülkenin asgari ücretiyle o kalem maldan ne kadar alıyorsun, öbür tarafta ne kadar
Evet.
alıyorsun, buna göre karşılaştırma yaparsın. Yani yoksa işte et, ona bakarsan et bizde daha ucuz ama kimse et yiyemiyor gibi. Ya şimdi bunlar şey, şark kurnazı bu herifler. Bu adamlar bir şey, yani işlerine geldiği zaman, ya daha doğrusu bir olayın işlerine geldiği gibi yorumlama gibi şeyleri var bu adamların. Yani Türkiye'de bir şey kötüye de gitse, bu kötü şeyi bir şekilde bir polyanacılıkla böyle iyi bir yorumlamak gibi, yani iyiye yorumlamak gibi bir şey var. Yani mesela enflasyon var. Enflasyon olmuş %18 mesela, sallıyorum kaçsa şu anda bilmiyorum. Adam diyor ki işte enflasyon hedefimiz %20 idi, diyor %18'de kaldık diyor. Lan bu bir hedef mi yani? Bu iyi bir şey mi? Zaten kötü bir şey bu. Bunu, yani ama sanki bunu iyi bir şey gibi söylüyor. Veya işte ne bileyim, asgari ücretlerin artırılması, ekonomik veriler. Bütün her şeyde böyle. Mesela adam işte kadın cinayetlerinde işte geçen seneye göre işte şu kadar bir düşüş vardı. Bunu iyi bir şeymiş gibi söylüyor. Ulan olmaması lazım. Yani bunun hala var olması zaten bir sorun. Böyle bir
Evet.
kafa yaşıyor bazıları. Öbür
Bir
meselede
de
de o,
son dönemde
pardon,
yaygın olan sokak röportajları var ya hep böyle internette de karşımıza sosyal medyada sıkça çıkıyor. Yani vatandaşa mikrofon uzatıldığında söylenen şeylerden de bunu anlıyoruz aslında. Yani bu söylenenlerin de bir alıcısı var gibi gözüküyor. Ya vatandaş da son derece ciddi bir şekilde bunu savunuyor. Yani Almanya bizden çok daha zor durumda. İşte yani Türkiye hepsinden daha güçlü bir ülke. Ya insanlar da buna inanmış bir kitle olduğunu görüyoruz o zaman. Eğer bu mikrofonla çıkan ve seçilen insanlar çok nadir insanlar değilse tabii.
ya öyle ama biz de biliyorsunuz şeyiz, biz güdülmeyi seven toplum kategorisi vardır. Bu güdülmeyi seven toplum kategorisi sürekli bir lidere ihtiyaç duyar. Yani ne pahasına olursa olsun hep onların başında bir lider olması lazım. Liderleri olduğu zaman kendi karakterlerini bir yere koyup sadece o liderinin istediği doğrultuda giden böyle bir orta, yani işte şey, Orta Doğu coğrafyasının bir ülkesiyiz yani. O coğrafyadaki bütün ülkelerde öyle bu. Yani dolayısıyla ne olursa olsun, işte bugün Tayyip Erdoğan olmasa yarın yine bir lider arayacaklar bunlar. Yani düşünmek konforu bozmak. Düşünmek insanı rahatsız ediyor. Bu insanların, toplumun çoğu da öyle. Yani şimdi düşünürse, iyi ile kötüyü karşılaştırırsa, kötüyle karşılaşmak istemiyor adam. Konforunu bozmak istemiyor. Böyle bir derdi var Türkiye'dekilerin, o sokak röportajlarında gördüğümüz adamların.
Evet.
Dolayısıyla onun için en yakın olan şeye inanmak, hiç konforunu bozmadan devam etmek istiyor. Çünkü bilmek, biliyor ki ona kaygı getirecek. Ya ama ne gerek var yani? Onun dediğine inanalım, geçelim. Kendi üzerinden sorumluluğu atmış oluyor. Vallahi lider öyle söylüyor, inanıyoruz gibi. Buna da bir işte kutsiyet atfediyorlar. İşte devlet büyüyor, bilmem ne, o ne derse doğrudur filan gibi. Çünkü yani demokrasinin oturmadığı, demokrasi anlayışının oturmadığı mahalleci bir toplum ve hala insanlar bireysel birey olamamışlar o toplumda. O bireysel birey olamadıkları için de o hak ve hürriyetin ne manaya geldiğini daha idrak edememiş adamlar. Dolayısıyla biz bu sokak röportajları iyi aslında o yönden, yani toplumun dokusunu göstermesi açısından. Yani ben dayanamıyorum seyretmeye de, bence önemli ayrıntılar yani onlar. Mesela Avrupa'da, sizin oralarda da öyledir. Ben çok sıkı takip ederim yapılan röportajları. Her kesimde, yani Fransa'da işte haberlerde bir çiftçiyle yapılırken, çöpçüyle konuşurken, kim olursa olsun adamların nasıl bir dil kullandıklarına bakarım böyle. Lan çiftçinin konuştuğu kelimeler, yani Türkiye'de milletvekili konuşamıyor yani öyle şeyleri. Konumuna hakim, yaptığı işin jargonuna hakim. Hani biz normalde çiftçi köylü diye geçeriz yani. işte eğitim seviyesi düşük, kırsal kesim insanları gibidir bizde. Burada öyle değil. Dolayısıyla sokak röportajlarında yani şehir insanlarının bu kadar kötü konuşabilmesi de o işte artık eğitim seviyesi mi dersiniz, ne dersiniz deyin. Ben maalesef öyle diye düşünüyorum.
Ama ümitsiz olmayalım. Güzel örnekler de var. Özellikle bilinçli vatandaşlar da çıkıyor bazen karşımıza. Korkmadan düşüncesini birkaç
O
dakika
kadar da
içerisinde sığdırıp,
evet.
evet, o kadar da çıksın tabii. Hemen bir başka konuya geçelim. Birkaç gündemimiz daha var. Vakit bence biraz hızlıca da akıyor belki ama Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2019 yılında inşası tamamlanan ve kamuoyu tarafından yazlık saray olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin görüntüleri yayınlandı.
Süper
Cumhurbaşkanlığı
olmuş.
bütçesinden 640
Çok iyi.
milyon lira harcanmış. Bu
Az bile.
görkemli yerleşkeni, evet,
Bence
az bile. Mimar
iyi
görselleri kendi
yazıyorsunuz.
internet sitesinden paylaşınca haberimiz oldu bunları. Yani bir sızma mı özellikle mi aktarıldı bilmiyoruz ama o kısmı bizi ilgilendirmiyor. Biraz ben
Bence çok iyi.
farklı bir konuya ve diğer taraflarına bakalım istiyorum. Çünkü yazlık saray 640 milyon TL söylenen rakamıyla maliyete belki sahip şu anda. Diğer işletim masrafları buna tabii ki dahil değil. Yani o çark dönmeye başladığı zaman günlük masrafı ne olacak onları konuşmuyoruz. Şimdi Okluk Koyu'nun eski hali ve yeni haliyle ilgili görüntüler gelecek. Yazlık saray için tam bir doğa katliamı yapıldığı söyleniyor. Tam 50 bin ağaç kesilmiş. Deniz doldurulmuş. Yeni bir otoyol ve yat limanı yapılmış. Hem önceki hali var şu anda ekranda hem de şimdiki hali. Vatandaşın porsiyon küçültme tavsiyesi vatandaşa verilirken bir taraftan da işte böyle bir hayat yaşansın diye yapılıyor bunlar. Eski ve yeni hallerindeki farkı da görmemek mümkün değil. Şimdi orada yeni halde dikkat çeken bir plaj var. Normalde öyle bir plaj yok. Bu plajın kumları nereden geldi meselesi de tartışılıyor. Çünkü önemli bir konu bu. Normalde 29 bin ton yani binlerce kamyon dolusu kum ve çakıl taşı oraya taşınmış. Nereden taşındı? Bunun aslında önemi var mı? İşte şundan önemi var. Salda ve Patara kumu nerede diye soran olursa yazlık saraya koy yapılıp denizin tabanı ve plajı bu kumlarla doldurulmuş dersiniz diyor bir tweette vatandaş ve bir sonrakinde de yazlık saray uğruna Salda Gölü'nü öldürdünüz, bahçeleriniz bahar görmesin diye de bir vatandaşın tepkisi var. Salda Gölü işte gerçekten son dönemlerde gündemdeydi. Türkiye'nin Maldivleri deniyordu, pırıl pırıl bembeyaz kumları vardı ama şu anda ondan eser yok. Bir gecede binlerce kamyon o kumları nereye götürdü diye tartışılırken, Patara'dan kumlar nereye taşınıyor diye tartışılırken işte bir iddiaya göre bu kumlar buraya gelmiş. Devam edelim. Garo Paylan, HDP milletvekili şöyle diyor. Erdoğanlar vatandaşa porsiyonları küçültelim derken kendilerine bütçeden 640 milyona yazlık saray yapmışlar. Millet açmış, intihar ediyormuş. Umurlarında değil. Yine bir hesap. Şimdi geçtiğimiz günlerde belki Hilal Kaplan bunu gündeme getirdi ama Cumhurbaşkanımız aslında şimdiye kadarki en çalışkan ve tatil nedir bilmeyen cumhurbaşkanlarımızdan biri dedi. Haftada en fazla yılda bir hafta tatili var zaten. Onda da evrak imzalamakla geçiyor günleri dedi. Buna dayanarak bir hesap yapılmış. Cumhurbaşkanının en fazla 2 yıllık makam süresi kaldı hesaba göre. Yani 2023'te eğer bitecekse süresi. Yani 2 hafta yani 14 gün tatil süresi var. 640 milyon bölü 14 gün günlük 46 milyon lira işletme masrafı hariç. Yani Cumhurbaşkanının bir günlük tatili Türkiye'ye 46 milyon liraya mal olmuş olacak. Evet, bir başka başlık daha geçelim. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Emine Erdoğan Marmaris'te 640 milyon lira maliyetli 92 dönümlük yazlık sarayda oturuyor. Evde 2 çocuğunun ısınması için saç kurutma makinesini çalıştırıp diğer odada kendini asarak intihar eden Emine Akça'ya porsiyonunu küçült diyor. Evet Rabbim iyi ki ahiret var, hesap var demiş bu vatandaş da. İşte Türkiye'den 2 Emine portresi. Biri Emine Erdoğan, biri de intihar eden Emine Akçay. Evet, söylenecek çok şey var ama Ayşe Aydoğdu'nun tweetini de paylaşalım madem. Sol tarafta resimde görülen bütçesi 261 milyar dolar cari fazla veren Almanya Başbakanı Merkel 2+1 kendi dairesinde kalıyor. Elektrik, su, doğalgazını kendi maaşından ödüyor. Sağ tarafta 40 milyar dolar cari açığı olan ülkenin cumhurbaşkanı da 1150 odalı sarayı, 300 odalı yazlık sarayı var ve tüm masraflarını halk ödüyor. Peki sadece iki saray mı var? Kubilay Kaptan belki bilmeyenlere ya da gözden kaçıranlar için bir uyarıda bulunmuş, hatırlatmış. Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalı Kavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sarayı, Ahlat Köşkü ve Yazlık Sarayı'yla birlikte şu anda bizim bildiğimiz en azından 12 tane var diyor. Peki dünyada başkanlar ya da cumhurbaşkanları tatillerini nasıl yapıyor? Örneğinde de Amerika var karşımızda. ABD başkanı eşi ve çocuklarıyla tatile çıktığı zaman kullandığı uçağın, kaldığı otel vesaire yerin ücretini ödemek zorundadır. Bırakın milletin vergileriyle 300 odalısı yazlık saray yapmayı, içtiği çayın bile parasını ödetirler. Bununla da itibar değil, kamunun parasına çökmektir demiş bir vatandaş. Evet, siz ne diyorsunuz şimdi?
Emine teyze iyi yüzücüdür. Yani kadın bir yüzmek istemiş, bir saray yaptırmış, çok görüyorsunuz kadına. Kocası da iyi yüzücüdür. İyi deri yüzer. Ya söyleyecek bir şey yok. Söyleyecekleri zaten siz söylediniz yani oradaki tweetlerde. Yani bu adamlar şey gibi böyle, nasıl diyeyim, kendilerine bir içtihat geliştirmişler. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yaptıkları şeyin mubah olduğunu, güzel şeyler yaptıklarını filan düşünen veya galiba o dereceye gelince, işte devlet başkanı olunca artık bütün hukuku, bütün kolluk kuvvetlerini, bütün bakanlıkları kontrol eder hale gelince, tek adam olunca ölümsüz olduğunu filan düşünmeye başlıyorsun. Belki de öyledir. Bu da ölümsüz olduğunu filan düşünmeye başlıyor. Sanki sonsuza kadar o saraylarda yaşayacakmış gibi filan bir fikri var. İşte söylediğin zaman da bu benim değil, milletin sarayı filan diyor. Millete de yaklaştırmıyor. Millet de gidemiyor tabii ki. Uzaktan böyle el sallıyor onlara filan.
Ancak Google haritalardan görüyoruz şu anda.
Aynen aynen yani. Söyleyecek ne var ki yani? Yani evet. Zehir zıkkım olsun diyeceğim ama çok klasik olacak. Ben bunu
bir konuya daha... Bir konuya daha değineyim bu konuda. O konuyla ilgili de isterseniz biraz bir şeyler söyleyebiliriz. Haberin başına da aktarmıştık daha önce. Burası aslında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği küçük bir konut varmış orada. İlk fotoğraflarda gözüküyor zaten. Küçük bir konut olduğu da çok belli. Yerine o yıkılıp 300 odalı bu yeni saray inşa ediliyor. Burada iki hususa dikkat çekelim. Birincisi, rahmetli Özal da bir cumhurbaşkanı. O da bir ailesiyle ya da yakındaki belki çalışanlarla birlikte o daha küçük ve çok daha sade olan konutta kalabiliyordu. Yılda sadece bir hafta kalınacak bir tesis için böylesine büyük bir harcama yapmanın izahı var mı? Birincisi bu. İkincisi de az önce dediniz ya, ya bunlar devletin zaten, yani devlet konuk evi ismiyle inşa edilmiş, Erdoğan ailesinin kendi tapulu malı değil ya, sonunda devlete kalacak sözleriyle bir savunma yapılıyor. Ama Erdoğan'ın muhalefete yönelik "bu memleketi size teslim edemeyiz" sözleri, az önce altını çizmiştik, daha sonra döneceğiz demiştik, işte o sıra geldi şimdi. Bu sözlere bakılırsa iktidarı ve beraberinde gelen bu nimetleri, imkanları kolay kolay devretmeye gönüllü olmadığını söylesek yanlış mı olur?
Yok canım, zaten teslim etmek gibi bir niyeti yok. Yani o cümlesinde teslim edemeyeceğiz demesi, bir yani seçimleri kaybedersek İstanbul seçimlerinde olduğu gibi belediye seçimlerinde, biz bir bakarız. Yani size teslim edemeyeceksek, öyle bir durumdaysanız, yani bize güvenme vermiyorsanız biz size teslim etmeyeceğiz diyerek aslında başka bir şeylerin planını da yapıyor olabilir. Ya hep söylenilen bir şey var yani, bu adam seçim kaybedip gidecek bir adama benzemiyor. Yani kendi başına bir şey gelecekse onun için ülkeyi yakmaktan tereddüt etmez yani. İç savaş çıkmış ülkede, bilmiyorum, onun için umurunda değil. Ben kesinlikle o şeyi bana verdi. Yani geçen, işte şimdi de yapacaksınız galiba, Akşener'in bir yakınının Tayyip Erdoğan'la gidip görüşmesi, onun, Tayyip Erdoğan'ın ona işte hani hukuki dokunulmazlık karşılığında bir işte güvence istemesi, vermesi gibi şeyler. Bu onu gösteriyor. Hani Eğer kendisinin yanacağını bilse o ülkeyi yakar. Umurunda da değil yani. Ülke gibi bir derdi yok o adamın. O sadece içine üstüne oturduğu o konumu hala sonsuza kadar devam ettirmek istiyor. Sultasının saltanatını. Bu.
Evet. Burada da siz konuyu açmışken birkaç şey söyleyelim mi? Yani birincisi, siyaset çok farklı bir şey. Yani şu anda düşmanmış gibi görünüyorlar ama o iktidarın devamı için Erdoğan'ın İyi Parti ile de, gerekirse şu anda ütopya gibi gözüküyor olabilir bazılarına ama HDP ile de bir ittifak yapabileceğine kimsenin şüphesi olmaması lazım aslında. İkinci
Mümkün değil.
noktada şu, madem açıldı şunu da söylemek lazım. Eğer Can Ataklı'nın o dediği iddialar doğruysa, yani Erdoğan kendisine, ailesine ve etrafındaki karar alıcı bu belki belli bir 100-200 kişilik bir kadrodan bahsediyor Can Ataklı. Bunlar için bir dokunulmazlık taahhüdü alacaksa insanların şunu düşünmesi lazım. Bu kadar karara imza atan, bu kadar hukuksuzlukları uygulayan, işkencelere imza atan bürokratlar otursunlar, şimdi bunu iyice düşünsünler. Erdoğan yakınındaki ve ailesi dışında bazı insanları kurtarır ama bütün fatura size kalır. Bence esas herhalde oturup düşünmeleri gereken konu bu olacak yani.
Ya kalır mı bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz yani. Fatura kalır mı bilmiyoruz
Kalırsa tabii,
yani.
evet.
Yani işte Süleyman Soylu'nun ya bir fatura kesilmedi. Bir zamanlar ne diyordu, şimdi ne diyor? Yapmazsam namussuzum, şerefsizim diyordu. Namussuz ve şerefsiz bir şekilde ortalıkta geziyor ve başına gelen bir şey yok. Numan Kurtulmuş şunu yapmazsam namussuzum şerefsiz, aynı şekilde. Devlet Bahçeli aynı şeyi söyledi. Ve bu adamlar ortalıkta namussuz ve şerefsiz bir şekilde geziyorlar. Yani ben söylemiyorum onlara namussuz diye.
Evet.
Hani büyük bir zevkle ben onlara namussuzsunuz, şerefsizsiniz derim. O ayrı bir şey. Ama bunlar şu anda bunun karşılığında bir şey yapmadılar. Dolayısıyla Akşener'in de yarın onlar gibi olmayacağının garantisi yok. Yani sonuçta siyasetçi kaypaktır yani. Olabilir, her şey olabilir. Benim o meselede merak ettiğim o Akşener'in yakını veya Akşener, o Akşener yakını aracılığıyla ona ne cevap vermiş? Asıl o. Yani Tayyip Erdoğan böyle bir şeyi söyleyebilir. Ama Akşener'in yakını veya Akşener ne demiş buna? Olur tamam mı demiş? Yoksa hayır biz seçilirsek seni yaptığın işte haltlardan dolayı yargıya taşıyacağız mı demiş? Yoksa merak etme biz bir ortak zemin buluruz, anlaşırız filan. Yine insanlar acı çekmeye devam eder. Hapistekiler kalır. Sen hiç merak etme falan mı demiş. Yeter ki bize de ucundan ver şu işte hükümeti,
İktidarı.
yönetimi, neyse iktidarı. Bunu mu demişler yani? Mesele o.
Evet. Bilmiyoruz ama yakında kokusu çıkar derler ya, mutlaka bir şekilde dışarıya sızacaktır. Bunu da göreceğiz.
Kokular
Bir yandan
birbirine karıştı zaten Türkiye'de artık.
maalesef,
Nereden geliyor bilmiyorum.
evet, o kokuların kaynağı belli. Şimdi bir taraftan da 300 odalı saraylardan falan bahsettik, milyonlardan bahsettik, bir milyarderden bahsedelim. Bir tarafında milyarlarca dolar dış borcu olan ve halkının neredeyse yarısının ayın sonunu zor getirdiği, insanların geçim derdi yüzünden peş peşe intihar haberleriyle gündeme geldiği, pazarlardan çürük meyve sebze, çöplerden yemek topladığı bir ülkede bu vatandaşların parasıyla yapılan dev saraylar ve harcanan yüzlerce milyon lirayı konuşuyoruz. Şimdi ekrana gelecek, bir yanda ise dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve şahsi serveti, yani bizzat kendi parası milyarlarca doları olan Elon Musk'tan bahsedeceğiz. İşte Musk milyon dolarlık evlerini satışa çıkarıyor ve 35 metrekarelik bir barakada yaşamaya karar veriyor. Korsikalı Hıdır'ın yorumu ne bu konuda?
Ya adam hala Amerika'da yaşıyor ama muasır medeniyetler zihniyetine ulaşamamış bir adam. Yani o kadar dünyanın en zengin 3 adamından bir tanesi, değil mi Elon Musk? Ya şimdi bu mesela bunu göstermek lazım aslında Erdoğan'a. Bak bu adam böyle yapıyor falan diye de her şeyi de karşılaştırarak olmaz yani. Adamla insanoğlu kendiliğinden neyin doğru olup olmadığını da öğrenebilmeli. Ya bu bence şey gibi hani örnek olarak mesela Amerika'da işte rapçilerin zenginliği, o şatafatı bir gösterme istekleri vardır. Onu işte o video
Evet.
kliplerde, bilmem nelerde, arabalarında falan görürüz. Aslında bu onların o güne kadar hep fakir olarak yaşadıklarından ve hiç bu zenginliği tadamadıklarından dolayı sonradan zengin olanların o zenginliği ve şatafatı gösterme gibi bir durumları var. Bu Tayyip Erdoğan ve ailesi için de geçerli. Aslında yani buna biz görgüsüzlük diyoruz. Yani mesela Fransa'da çok zengin adamlar var. Çok zengin böyle işte bazen geçiyorum. Ulan diyorum burada bahçeli kocaman bir ev varmış filan. Zenginler yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nesilden zengin olan insanlar ya bunları hiç göstermezler, hiç görmezsiniz. Avrupa'da böyle. Görmüyorsunuz bu zenginliği, bu şatafatı. Yani çok zengin bir adam bile işte bir basit bir Renault'a biner, gider görürsün ama bunu yansıtmazlar. Bu zenginliğin aslında bir hayat biçimi yani onların yaşayış şekli bu şekilde. Oysa ki sonradan zengin olanlar yani sonradan görmeler Tayyip Erdoğan ve avaneleri gibi bunu bir şekilde göstermeleri gerekir. Elon Musk bugün zengin olmuş bir adam değil. Yani bunu dedesinden yani bu zenginliği vesaire. Yani böyle bir şeye ihtiyacı yok, göstermelerine ihtiyacı yok. Tadabilecekleri şeyleri belki de tatmışlar. Zenginliğin ve yaşam kalitesinin ne olduğunu görebilen insanlar. Tayyip Erdoğan için öyle bir şey yok ki yani. Tayyip Erdoğan gelmiş, adam işte İstanbul'da piknik yaparken fotoğrafları var, bilmem neleri var. O modest, o mütevazi hayattan birdenbire hiç ulaşamayacağı bir güce ulaşmış. Onu bir şekilde göstermek istiyor. Göstermese de küpün dışına çıkıyor, sızıyor yani bu mecbur. Bunu gösteriyor bir
Evet.
şekilde. O şatafat işte Merkel geliyor koltuğa oturtuyor böyle bana yani kiç deniyor. Yani kiç sanatı diye bir şey var. Müptezel, adi yani. Kro, pespaye ne derseniz toplumda bir sürü şey diyoruz buna. Yani o altın sarısı şeyler filan. Yani bu Avrupa'da Japonya'ya gittiğiniz zaman değil mi görürsün ne kadar sade şeyler. Sadelikten uzaklaşıyorsunuz görgüsüz olduğunuz zaman. Bunun en büyük örneği de Tayyip Erdoğan ve avaneleri.
Evet, peki birkaç gündem daha var ama zaman da bayağı hızlı ilerlemiş. Artık seyircilerimizin affına ve anlayışına, hoş görüşüne sığınarak birkaç konuya daha hızlıca birkaç cümlede de olsa değinelim. Bu kadar şeyden sonra Tosuncuk'tan bahsetmeden olmaz. Yıllar sonra ortaya çıktı, teslim oldu, tutuklandı, cezaevine konuldu. 72-75 bin yıla kadar da hapiste yargılanıyor ama tabii bu tür suçlarda dünyanın en az ceza veren ülkelerinden birisi olduğumuz için belki Türkiye'de en fazla birkaç yıl yatıp çıkacağını düşünen çok sayıda insan var. Ama ben sadece şunu sormak istiyorum detaylardan ziyade. Sülün Osman'dan Banker Kastelli'lere, Pars Adanlar'dan Jet Fadırlar'a kadar onlarca örnek var. Son dönemde belki bu örnekleri arttırmak mümkün. Halkımızda dolandırılmaya olan bir merak mı var sizce?
Çok çok seviyorum. Merak değil canım. Dolandırılmayı kim merak eder? Dolandırılmak istemiyor. Ama zengin olmak istiyor. Yani her ne pahasına olursa olsun. O parasını yatırdığı andan zengin olacağını düşündüğü ana kadar o geçen zamanda hayal kurmak onun çok hoşuna gidiyor. Ama o çok kısa sürüyor. Yani parayı yatırıyor 24 saat sonra kazıklandığını anlıyor adam. Ama o 24 saat hayal kurmak çok güzel bir şey onun için. Herif uyanıp zengin olacağını filan zannediyor. Türkiye'de bu çok. Çünkü Türkiye'de de insanların belli bir yani gelir seviyesi belli. Gelir seviyesi düşük olan adamları kandırmak daha da kolay oluyor tabii ki diye
Evet.
düşünüyorum. İşte adam çiftlik bank diye bir şey kurulmuş. 3-5 kişi reklamını yapsa o tamam ben buna para yatırayım diyor. Şeyde o olan da Tosun'da işte yeni projeler için Türkiye'ye geri dönmüş. Bence böyle gider. Bir de bu tabii cezası da yok ki yani. Cezasızlık gibi bir durum var Türkiye'de. Neydi o Fadıl? Fodul Akgündüz. Fodul Akgündüz adam hapise girdi çıktı. Kazıklamaya devam etti falan. İnsanlar da kolay yönden para kazanma şeyi olduktan sonra olacaktır yani. YouTube'da video yapsınlar. O daha karlı.
Peki, birkaç konu daha var. Hızlıca onları da hemen değinip kapatalım. Aşı meselesi vardı. Erdoğan çıktı Avrupa'da aşı ücretsiz
Oldu.
olmasına rağmen. Evet, soracağım onu zaten. Bütün dünya ve bunu bilmesine rağmen, yani danışmanları ve etrafındaki birçok insan da aslında Avrupa'da bunun ücretsiz olduğunu bilmesine rağmen ısrarla, niye olduğunu bilmiyoruz, bunların ücretli olduğunu savundu birkaç gün. Sonra ne olduysa artık uyarı mı geldi ya da başka bir şey mi oldu bilmiyoruz ama bu söyleminden vazgeçti. Kısa bir video var, bilmiyorum izlemeye gerek var mı? Bence vakitte kalmadığı için
Yok.
gerek yok. Siz aşı olurken ne kadar ödediniz Korsika'da, Fransa'da aşı için ne kadar para alıyorlardı?
Biz kredi çektik ya, sormayın. Çok kredi çektik ki ve ödeyemedik ya.
Arabasını
Nasıl
satanlar olduğunu
yapalım?
duyduk çünkü yani bu konuyla ilgili.
Arabam yoktu işte. Arabam olsaydı satacaktım. Ya şimdi bu adam aslında neyin ne olduğunu biliyor. Yani adamın tek hedefi hep dengesiz bir adam. Yani yalancılığı bir yana dengesiz bir adam. Bunu söyleyerek aynı o şey gibi işte biz lüks işte neydi uçan arabalarda da birinci olacağız. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız demesi gibi bir şey. Hedef kitlesinin kim olduğu belli. Onun orada bedava olduğunu o da çok iyi biliyor. Herkes biliyor. Etrafında 300 tane danışman var. Bir tanesi çıkıp demiyor mu ya efendim bu yanlış bir bilgiymiş. Hadi birinciyi sektir. Birincideki bu hata yaptılar.
Evet.
İkincide de mi hata yok? Bilerek yapıyor. Bunu kasten yapıyor. Bunu kasten yapmasına rağmen kimse de bunun kasten sen yalan söylüyorsun diyemiyor. Yani İsmail Saymaz gibi bir adam çıkıyor mesela. Tweet atıyor. Ben araştırmalarıma göre yurt dışındaki arkadaşlara sordum. Şu kadar kişiden gelen cevaba göre bu bedavaymış bir şey diyor. Covid-19 aslında. Bak sen. Lan bu yani bu araştırılması kolay zor bir şey değil ki yani. Öyle demeyeceksin. Sen televizyonlara çıkan televizyonlarda program yapan bir adamsın. Diyeceksin ki Cumhurbaşkanı kasten yalan söylüyor. Cumhurbaşkanının işte yanıltıyor falan diyor hala. Yani bırak cümlelerin kelimelerin üzerinde oynamayı. Ve bu adama kimse çıkıp yalan söylüyorsun diyemediği için bu adam bundan güç alıyor. Ya bunu besleyen şey o. Bunun farkında değiller. Yani başka bir şey olsa çok rahat söyler. Çok keskin şekilde konuşur İsmail Saymaz veya gibileri. Yani
Evet.
konu ipin ucu şeye çıktığı zaman, Mete'nin liderine çıktığı zaman o hiç suspus oluyorlar böyle. Gayet çok yumuşak bir tavır takınıyorlar falan. Böyle bir şey yani. Biliyor sonra da işte çıkmış demiş yani. İşte o yurt dışında bedava olduğu gibi bizde de bedava olmuş. Ya mitoman bir adam
Evet.
yani. Buna şimdi ne cevap vereceğiz? Yani
Allah'tan kredili de olsa aşınızı
tenezzül yapıyorsun.
yaptırabilmişsiniz.
Yani yaptırdık yani sağ olsun. Fransa'mız bize öyle bir imkan sundu. Aşımızı yaptırdık. Benimkisi ucuza geldi yine tek aşı Covid olduğum için.
Geçmiş olsun. Şimdi iki konu daha var. En son en
Ne güzel
light belki
sorularmış
üzerinde. Evet. Çok da işte dedim ya Türkiye'nin light konusu da bu kadar light oluyor. Alpay'ın kitabına şöyle birkaç cümle değinelim. Amerika kıtasının gerçek sahipleri Kızılderililer diye bir kitap yazdığı Alpay Özalan ve kapakta da kendisi var tabii. Şimdi biraz tabii onlara da değinelim yeri gelmişken. Muharrem Kaşıtoğlu bir yayıncı. Diyor ki kitabı okumadığım için Alpay bunu yazdım yazmadı mı bilemem ama 30 yıllık duayen bir yayıncıyım. Ömrü hayatımda kitabın içeriğiyle bu kadar ilgisiz bir kapak görmedim. Arkadaş, araştırma kitabının kapağının tümüne yazarın fotoğrafını koymak nedir? Nasıl bir görgüsüzlüktür? Birisi de şöyle demiş. Amerikan yerlileriyle ilgili kitabının kapağına kendi fotoğrafını koyan yazar ruh halini ve çalışmanın asıl amacını açık etmiş. Şimdi Kızılderililer diye bir kitapta Alpay Özalan'ın kapaktaki resmini görünce ister istemez birisi de tweette şunu atıyor. Kızılderililer herhalde Alpay hakkında kitap yazmış diyor. Yani ancak bu şekilde olmaz mı zaten bu biraz yani kapaktaki bir Kızılderili olması lazım ki Kızılderililer kapağına bu fotoğraf uygun olsun.
Öyle demeyin ya. O kapakta gördüğünüz son Mohikan o. Son Mohikan Alpay.
O
Ya
yüzden kendini
şimdi
koymuş diyorsunuz.
anından tabii. Şimdi çizgi buna da aslında söyleyecek bir şey yok. Yani şöyle bu adam bir kendisi mi yazmış bu kitabı? O bir şey. Başkasına para vererek yazdırmış da olabilir ki bu Türkiye'de uygulanan bir pratik. Yani Türkiye'de kaç
Evet.
kişinin işte Dal Bayrak vesaire bir sürü insanın doktora tezlerinin çalıntı olduğu, birilerine para vererek yaptırdıkları falan ortaya çıktı bunlar zaten. Bu da birine kitap yazdırmak da o kadar zor bir şey değil. Sonuçta Türkiye'de hani bir edebiyat kritiği falan olan bir ülke de değil. Türkiye'de bu tip gelişmeler olmuyor. Kimse de çıkıp böyle edebiyat dünyasında bu adamı konuşacak halleri yok. Kimse umurunda bile değil. Heh, onun söylediğine göre Avrupa'da, Batı dünyasında bu literatür dünyası tabii çok ciddi bir sarsıntı geçirecek. Yani bu gerçeği nasıl yüzümüze vurdu Alpay Özalan diye. Ulan sen futbolcu adamsın. Yani çıksan futbolla alakalı bir kitap yazsan işte Euro 2000'de 2020'de işte takımların performansları yazsan tamam derim. Mantıklı bir şey.
Evet.
Anlaşılır. Ulan sen kimsin Kızılderililerle alakalı bir şey yazıyorsun? Ya bunu hangi kaynaklardan araştırdığında, bulduğunda yazdın? Tahminimce Wikipedia'dan aldı, yapıştırdı, bir şeyler yaptı. Başka birisine yazdırmadıysa. Yani bu öyle kolay bir şey değil ki. Yani bir kitap yazmak. Yani bunun kaynağını bulacaksın bilmem ne. Ben şeyi hatırlıyorum. Bizim zamanımızda biz. Yani ben işte ortaokul yaşlarında falan böyle piyasada saçma sapan tarih kitapları vardı. Tarih şuuruna doğru bilmem ne falan. Böyle 5. sınıf hiçbir realiteyle, hiçbir relativiteyle, hiçbir böyle bilimsellikle alakası olmayan tarih kitapları. İşte hep böyle Türkleri öven, Türkler haricindeki her şeye pislik muamelesi yapan, işte bilmem Fatih Sultan Mehmet şuraya gittiğinde şöyle oldu, bunları biliyor muydu, ne gerizekalı diye böyle bir kitap vardı ya. Millete gerizekalı muhabbet çeken. Yani bu klasta bir kitap yazmış diye tahmin ediyorum Alpay Özalan. Yani bunu nereden faydalandın sen? Lan bir kere kitap yazmak için bir tarih kitabı yazıyorsun. Gidip saha çalışması yapman lazım. Gittin sen orada Kızılderililerle görüştün mü? Hayatında kaç tane Kızılderili tanıdın? Kaç tane o kabilelerle görüşeceksin, yatacaksın, kalkacaksın. Onun nasıl yaşadıklarını öğreneceksin. Bu böyle bir şey değil ki bu. Ki kaldı ki yani Kızılderililer 200 yıl, 300 yıl boyunca şey yapmış insanlar değil ki. Yani homojen bir şekilde İngilizlere karşı, Fransızlara karşı savaşmış insanlar değil ki. O kabilede bir sürü kabile var. O kabileler kimisi İngilizlerle ittifak kurmuş, kimisi Fransızlarla kurmuş, kimisi birbirleri arasında düşmanlık yapmış. Öyle bir şey bu çıkmış işte. Nereden okuduysa birisi bunun kulağına çalmıştır. Yazarsın koçum falan demiştir. Ben bu performansı şeyden bekliyordum. Yeliz'den bekliyordum. Neydi onun
Yanlış
adı?
yerden geldi.
Ha, ondan bekliyordum öyle bir kitap da.
Evet.
Bundan geldi.
Peki son gündem maddemiz iyice hafifleştirmeye çalıştık. Biraz daha hafif olsun. Açılışına Erdoğan'ın da katıldığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nden paylaşılan bir fotoğraf çok konuşuldu sosyal medyada. Önce sosyal medyada konuşulan o yorumlara bakalım, sonra da kapatalım. Fotoğraf şöyleydi. Açılışta Cumhurbaşkanı var, bakanlar var, yetkililer var. Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının açılışı. Ama orada bir erkek yatıyor. Denilmiş ki bakanım, beyefendi sanırım yeni doğum yapmış. Bari bir çeyrek altın taksaydınız. Doğum hastaneniz hayırlı olsun. Bir tanesi ilk doğan bebek mi o fotoğraftaki demiş. Yine o yorumlardan bazıları da şöyle. Yatan beyefendi sezaryen mi normal doğum mu? Bu bey hastanede ilk doğum yapan kişi mi? Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yatan bu hasta kim? Kadın desem değil, çocuk desem değil, konu mankeni mi diye sormuş. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki hastayı ne kadına ne çocuğa benzettim diyenler olmuş. Kadın doğum, erkek hasta tuhaf ama sormak lazım. Bu hasta doğum mu yaptı? En son olarak da çocuk biraz iri mi doğmuş ne şeklinde bir yorum var. Bu tabii bir sürü yorum var. Bunlardan birkaçını paylaştık. En son sizin yorumunuzla kapatalım.
Çok cinsiyetçi bir yaklaşım bence sizin yorumlarınız ve okuduğunuz yorumlar. Ne var canım, bir kadın hastanesinde erkek doğuramaz mı yani? Yani kadın
İşte
hastanesinin yapıldığına
Türkiye'de oluyor.
inanıyorsun da erkeğin doğuramayacağına mı inanıyorsun? Ya bilmiyorum, belki adam cinsiyet değiştirme operasyonu için oradadır, bilemeyiz. Ya, bilemeyiz ya bunları. Ya şey işte, çünkü şey bunlar, demin dedim ya, kiç müptezel. Yani bir şeyin reklamını yapacaksın, onu da beceremiyorlar, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Ben ne bileyim yani, kadının hastanesi deme, en azından bir kadını ziyaret et de böyle polemiklerin gelmesini önüne geçersin yani. Ya, onu düşünmüyorlar. Yani basitten böyle geçiyorlar yani. Hayırlı olsun o doğuran arkadaşa da. Ya
Evet,
diyecek bir
bakalım
şey yok.
onunla ilgili başka haberler çıkacak mı?
Bakalım.
Evet, Korsikalı Hıdır'la birlikte olmak bizim için çok güzeldi. Biz keyif aldık bu söyleşiden, programdan. Biraz uzun olduğunu farkındayım. Seyircilerimize, izleyenlere de teşekkür ederim. İnşallah sonuna kadar seyredebilirler. Bir hafta sonu biraz uzun bir program belki inşallah tolere edilebilir. Programımıza konuk olduğunuz bize...
Sedat Peker video
Efendim?
çekmezse sevilir. Sedat Peker video
Sıkıntı yok. Şimdi
çekmezse
daha şu anda
sevilir.
çekmediğine göre inşallah bir sorun olmaz. Evet, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah sizin de bizim de seyirci rakamlarımız, abone sayılarımız, izlenmelerimiz çok olur. Umuyoruz en kısa zamanda o dilediğiniz ve beklediğiniz abone ve izlenme rakamlarına da ulaşırsınız. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmeyi diliyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.